Seyahat Notları.
Başkent Ankara'dan, Memleketim FM'den herkese merhaba. Yine bir perşembe ve biz mikrofonumuzun başında seyahat notları için sizlerle beraberiz. Ben Tuğba Yıldırım, sevgili yapımcım Ebru Yazgan Arıkan'la beraber sizlerle olmaktan mutluluk duyacağımızı belirterek başlıyoruz programımıza. Efendim, seyahat notlarında malumunuz her hafta memleketimizin farklı bir köşesini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Akdeniz'den Ege'ye, Karadeniz'den Güneydoğu'ya kadar görülesi ne kadar güzellik varsa bir bir sizlerle buluşturmaya, bir turist gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca Tepesi'nden yapmak isterdim. Bu sözler Fransız şair Lamartine ait. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Bunlar da Necip Fazıl'a ait. Bu liste böyle uzar gider. Bu hafta benim için de çok özel, çok güzel bir bölüm olacak. Çünkü doğup büyüdüğüm şehri konuşacağız. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde şehirlerinden İstanbul'u konuşacağız bugün. İstanbul her göreni kendine hayran bırakan, efsunlu, insanı içine çeken bir şehir aslında. Doğası, kültürü, tarihsel zenginliğiyle az önce söylediğim gibi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en güzel, en özel şehri bence. Ve öyle bir saate sığdırılıp anlatılabilecek bir şehir hiç değil aslında. O nedenle bugün İstanbul'un diğer güzel kısımlarını daha sonra konuşmak üzere genel olarak tarihi dokusunun üzerinden konuşacağız. Yani bir turist İstanbul'a geldiğinde nereleri görür, neleri merak eder ya da sizin yurt dışından bir misafiriniz geldiğinde kısıtlı zaman içinde önce nereleri göstermek istersiniz, bunlara bakmaya çalışacağız. Programın hemen başında unutmadan iletişim adresimizi de verelim. seyahatnotları@trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. İstanbul'da o kadar çok gezilip görülecek yer var ki ömür biter, İstanbul bitmez sözünü boşuna dememişler. Biz Gökçe'nin İstanbul şarkısıyla başlayalım efendim.
Bak gün artı yine senin güzel gözlerini de dudaklarını tenimde olsun nefesin içimde. Bak gün ardı yine güzel bir akşamın yelini de mavi yeşil renginde olsun gözlerin üzerimde. Geçemem, asla bırakıp gitmem. Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm, İstanbul'da öleceğim. Ah İstanbul'da savruldum, İstanbul'da aşk buldum, İstanbul'da biteceğim.
Seyahat notlarındasınız. İstanbul'u konuşuyoruz dedik bugün. Hadi başlayalım. İlk görüşte aşkı anımsatıyor sanki İstanbul biraz, öyle değil mi? Çünkü barındırdığı tüm güzellikler, renkler böyle bir sihir gibi kuşatıyor insanı galiba. Yoğunluktan doğal yapısı biraz artık değişmiş olsa da İstanbul hala çok güzel bir şehir. Gökyüzüne kadar uzanan minareleri, altın yaldızlı kubbeleri, sarayları, müzeleri, kültürü, tarihi ve hayat kokan sokaklarıyla gören herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor İstanbul. Turistik noktalarda ağırlıklı olarak tarihi yarımadada toplanmış. Kaosun ve aslında biraz hızın da içinde kendine özgü bir düzeni var hala İstanbul'un. Fatih Sultan Mehmet'in at üstünde kente girip ilk ziyaret ettiği nokta Ayasofya. Dünya mimarlık tarihinin en gösterişli yapılarından biri burası. Bizans dönemindeki halinden sonra Fatih'in şehri almasıyla beraber ilk iş olarak camiye çevriliyor Ayasofya ve tarih boyunca da birçok restorasyon geçiriyor. 1935'ten itibaren de tekrar müzeye çevrilerek ziyarete açık bir hale getiriliyor. Yine Galata Kulesi de İstanbul'da gezilecek. Hem tarihi hem de nasıl diyelim, aslında en romantik yerlerden de biri, şehrin silüetini de oluşturan bir yapı aynı zamanda. Burası 4. Murat döneminde kuleden Üsküdar'a kadar uçan Hezarfen Ahmet Çelebi kulenin tarihindeki en renkli olaylardan birini imza atmış. Eğer yoğunluktan Galata'ya çıkamasanız bile hemen Galata Kulesi'nin yanındaki kafelerin terasından aynı manzarayı görsel olarak yakalamanız mümkün. Belki aynı ruhu yakalayamazsınız ama bunu da yine ayrıntı olarak verelim eğer giderseniz diye. Yine bir başka nokta da İstanbul Arkeoloji Müzesi. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kalan nadide kurumlardan biri burası da. Dünyanın en büyük müzelerinden biri olarak geçiyor. Bir başka silüet ise Sultanahmet Camii. Burası da klasik dönemin son büyük camisi olarak kabul ediliyor ve yapıda yine gördüğünüzde mutlaka dikkatinizi çekecektir. Eğer öncesinde Ayasofya'yı görürseniz, Ayasofya'nın mimarisinin etkileri var burada. Son derece gösterişli, görkemli bir yapı. Burayı da ziyaret listenize ekleyebilirsiniz. Süleymaniye Camii yine Mimar Sinan'ın eserlerinden şehrin silüeti olmuş bir başka tarihi yapı. Burası eskiden külliye olarak hizmet vermiş. Her türlü sosyal yardımın yapıldığı, toplumsal etkinliklerin yapıldığı bir kurum olarak da kullanılmış. Bugün sadece ibadet ve ziyaret amaçlı kullanılıyor artık. Yine Topkapı Sarayı da bir başka ziyaret etmeniz gereken yerlerden. Bugün Topkapı Sarayı'nda görebildiğimiz yapının çoğu aslında 17. yüzyılın sonunda tamamlanmış. Kutsal emanetler ve harem bölümü de bulunuyor aynı avlunun içinde. Günümüzde de bu muhteşem manzarasıyla birçok etkinliğe, seminere, sergiye, konferansa ev sahipliği yapmaya devam ediyor saray. Yine avluda Aya İrini Müzesi'ni göreceksiniz. O da ziyarete açık. Bir tek salı günleri kapalı ve yanılmıyorsam dini bayramların ilk günlerinde öğleye kadar kapalı oluyor. Saray içindeki birbirinden ayrı bölümleri ziyaret etmek isterseniz bunlar için ayrıca ödeme yapmanız gerekiyor. Bir ayrıntı daha verelim. İçeride fotoğraf çekilmesine izin verilmiyor. Bunu da söyleyelim buradan. Şimdi yine güzel bir müzik arası verelim. İlhan İrem dinleyelim. İşte Hayat. Ondan sonra devam edeceğiz.
Gittiğin gün ölümü yaşamıştım. Gittiğin gün zaman durdu sanmıştım. Meğerse ben yanılmışım. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. Öyle uzak şimdi bana yaşadığım hatıralar. Bir bulanık film sanki sende dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini. Her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. Bir güneşsin, bence artık sen yankısız bir sessin. Bence artık soluksuz bir nefessin. Bence artık herkes gibisin. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. Öyle uzak şimdi bana yaşadığım hatıralar. Bir bulanık resim sanki senle dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini. Her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor.
Evet, İlhan İrem dinledik, özlemişiz. Şimdi devam ediyoruz İstanbul'u konuşmaya. Evet, İstanbul turumuzda Dolmabahçe Sarayı ile devam edelim. Belki de İstanbul denince aklımıza ilk gelen yerlerden biri de Dolmabahçe Sarayı. Çünkü oldukça zarif mimarisiyle hemen dikkat çekiyor. Altı padişaha ev sahipliği yapmış burası tarih boyunca ve 1949'lu yıllara kadar da Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmış. Mustafa Kemal de 1938'de burada son nefesini vermiş ve 1984'ten itibaren müze saray olarak ziyarete açılmış. Evet, İstanbul'un güzellikleri yeryüzünde olduğu gibi yer altında da oldukça büyüleyici. Tabii ki yere batan sarnıcından bahsediyorum. Bizans döneminde kentin su ihtiyacını karşılamak için yaptırılmış burası ve 100 bin ton su depolayabiliyormuş. Gerçekten çok ilginç, çok hoş bir yer. Böyle sarnıcın içinde balıklar göreceksiniz gittiğinizde. Onlara yemek vermenize de izin veriyorlar. Gerçekten çok keyifli bir ziyaret olabilir sizin için. Şimdi Kariye Müzesi var sırada. Burası da manastır olarak yapılmış ilk önce. Bizans dönemine ait bir yapı yine. Mozaiğin eşsiz örneklerini görebilirsiniz içeride. Bahçesinde de günümüzde kafe olarak hizmet veren pembe köşk var. Orada bir kahve içip tarihi hissedebilirsiniz yine. Ve hazır Ayasofya ve Sultanahmet'e yürüyüş mesafesindeyken Osmanlı zamanında Sipahi Çarşı adıyla bilinen, günümüzdeki adıyla da Arasta Çarşısı'ndan birkaç detay paylaşayım sizinle. Aslında burası eskiden Sultanahmet Külliyesi'ne gelir sağlamak için yapılmış. Sonrasında da 1912'de çıkan yangından sonra uzun süre kullanılmamış. Restore edilmiş. Günümüzde de böyle elde dokuma halılar ve antika eşyalar satılıyor burada. Turistlerin uğrak mekanlarından, çünkü içinde Bizans Sarayı'na ait mozaikler de var. Çok farklı kültürlerin detayları var içeride. Burayı da görebilirsiniz. Hazır Beyazıt civarındayken size bir de Bakırcılar Çarşısı'nı önereyim o zaman. Burası da sadece aslında satılan bakırlar için değil, o etraftaki tarihi doku da benzersiz bir atmosfer sunuyor ziyarete gelenlere. Otantik, harika bir yer gerçekten burası da. İstanbul'dasınız, aslında her gününüz, hatta her anınız dolu. Bir yanda asırlar öncesinden akıp gelen bir tarih var. Diğer yanda modern AVM'ler, rengarenk caddeler. Peki bu yoğunluğun içinde Feriköy Organik Pazarı'na uğrayıp dalından koparılarak tezgaha getirilen meyveleri yemeyi veya Eğer geziniz bir pazar gününe denk gelirse mesela, aynı yerde kurulan Feriköy Eskici Pazarı'na uğrayıp çocukluğunuzdan kalma eşyaları gördüğünüzde "Aa, bu bizde vardı" demeyi düşünmez misiniz? Bu da bir alternatif olabilir belki meraklıları için. Hadi çarşı pazar diye başlamışken devam edelim o zaman. Yine bir pazar gününe denk gelirseniz, böyle birçok aktivite pazar günlerine özel yapılıyor İstanbul'da. Organik ürünlerin satıldığı Kasımpaşa'daki Kastamonu Pazarı'na da uğrayabilirsiniz. Ve yine tarihi bir çarşı var sırada. Anadolu yakasında Üsküdar'daki tarihi Mimar Sinan Çarşısı. Burası da Mimar Sinan tarafından hamam olarak yaptırılmış önce. Yıllarca da bu şekilde hizmet vermiş. Daha sonra geçirdiği restorasyonla bir çarşıya dönüştürülmüş ve hala da bu şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Gerçekten çok enteresan bir mimarisi var buranın da. Dönelim yine Beyazıt'a tekrar. Çünkü çarşı deyince, İstanbul deyince bir de ne geliyor aklımıza? Tabii ki Zarflar Çarşısı geliyor. Beyazıt Camii'nin hemen sol tarafında bulunuyor burası da. Geçmişte medrese öğrencilerine hizmet vermek için kurulmuş. 1460'dan beri de aynı amaçla öğrencilere, kitap severlere hizmet vermeye devam ediyor. Kitap kokuları arasında etkileyici bir gezi yapmak isterseniz burayı da İstanbul'da gidilecek yerler listenize ekleyebilirsiniz. Şimdi yine güzel bir şarkı dinleyelim. Yüksek Sadakat dinleyeceğiz. Ben Seni Arayamam.
Sen anlatsaydın yorum.
Devam ediyoruz İstanbul gezimize. Her yerde gördüğümüz AVM'lerin ötesinde artık şehrin tarihiyle bütünleşmiş yapılardan bahsederken böyle Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'ndan bahsetmemek olmaz. Burayı atlamayalım. Burası da ilginç yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, birçok ziyaretçisi oluyor bu bölgenin de. Aslında İstanbul'un böyle sırf tarihi dokusuyla sınırlamış olsak da bu bölümü anlatmakla bitecek gibi değil. Daha henüz karşıya geçemedik. Avrupa yakasındayız. Eyüp Sultan Camii var. Aynalı Kavak Kasrı var. Birçok turistin ziyaret ettiği çok fazla tarihi nokta var İstanbul'da. Şimdi yine İstanbul'da Fener, Balat, böyle Cibali gibi tarihi dokunun mümkün olduğunca korunduğu birkaç semte bakacağız beraber. Cibali ile başlayalım. Eski ismiyle Cibali Kapı buranın adı. Ve şöyle bir özelliği var. İstanbul'un fethi sırasında Osmanlı Yeniçerileri ilk defa buradaki sur kapısını kırarak şehre giriyorlar. Ve burası da Haliç surlarından geriye kalan nadir kapılardan biri zaten. Buraya geldiğinizde hemen yol üzerinde Rezonans Müzesi'ni göreceksiniz. Müzenin alt kısmında bir su sarnıcı bulunuyor. Geçmişten kalma bir sarnıç. Ve çok başarılı bir restorasyon geçirmiş müze. 3000 yıllık çok değerli bir takı koleksiyonuna da ev sahipliği yapıyor. Burada yine aynı yol üzerinde 2. Beyazıt zamanında cami olarak kullanılmaya başlanmış Gül Camii'ni göreceksiniz. Hemen sağında da tarihi Mustafa Paşa Hamamı bulunuyor. Fener civarına geldiğinizde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni göreceksiniz yine. Buradaki ana kapısı 1821 yılındaki ayaklanmadan beri hiçbir şekilde açılmamış. O tarihten beri aynı şekilde kapalı olarak duruyor. İçindeki işlemeleri, ikonları görmek isterseniz de ziyarete açık ibadet saatleri dışında. Balat'a geldiğimizde ise o dar sokakların, o sağlı sollu rengarenk dokusu bozulmamış evlerin hemen üzerinde sağ tarafta gördüğünüz büyük tarihi bina Fener Rum Lisesi olacak. Yine bu binanın hemen sağında eski bir fener konağı restore edilerek kadın eserleri kütüphanesi haline getirilmiş. Çok da güzel olmuş. Belki buradaki en keyifli zamanları o İstanbul'un eski tarihi dokusunu yansıtan Balat evlerinin arasında gezerken hissedeceksiniz. Ve Avrupa Birliği buradaki evlerin restorasyonu için destek vermiş bölgeye. O nedenle de buradaki evlerin özellikle ana caddesi yani Vodina Caddesi üzerindeki evlerin birçoğunda tadilat durumu var. Böyle son zamanlarda gittiğinizde böyle bir manzarayla karşılaşabilirsiniz orada. Şimdi size enteresan bir yerden bahsedeceğim. Çıfıt Çarşısı var sırada. Buradaki tarihi dükkanlar gezinize keyif katacaktır muhtemelen. İsmi de şuradan geliyor bunun. Belki tanıdık bulanlar olacaktır efendim. Eskiden her türlü şeyin bir arada satıldığı çarşılara Çıfıt Çarşısı denirmiş. İstanbul'un birçok yerinde rastlayamayacağınız türden küçük dükkanlar var burada. Böyle eski Türk filmlerinde gördüğümüz türden radyolar, eski plakları çalabilen müzik çalarlar, eski telefonlar ve dahası tamircileri var bunların burada meraklıları için. Buradan ayrılırken de Balat'a özel fındık kabuğundan hazırlanan mangalda pişen köfteden yemeği unutmayın ve sonra da Balat'ın rengarenk kafelerinde bir kahve içmeyi de ihmal etmeyin. Evet, şimdi İstanbul'un sembollerinden Lale Festivali'nden birkaç detay paylaşalım. Hani olur da Nisan ayında gidersiniz diye, hatta Nisan ve Mayıs arasında gerçekleşiyor bu festival. Bu öyle bir zaman ki İstanbul'un bütün korularına, büyük parklarına binlerce lale dikiliyor. Gülhane Parkı'nda mesela 53 farklı türde 930 bin tane lale dikilmiş. Ya da işte Emirgan Korusu'nda 190 farklı türde tam 2 milyon 800 bin adet lale dikilmiş. Bu liste böyle uzuyor gidiyor İstanbul'un bütün korularında, büyük parklarında, bahçelerinde bir lale görseli oluşuyor. Nisan ve Mayıs ayı arasında bir ay boyunca bence kaçırmayın burayı eğer İstanbul'a gitmeyi planlıyorsanız. Çünkü gerçekten görülmeye değer muhteşem bir görseli var. Bir detay daha verelim. Dünyanın en büyük lale halısını, bakın dünyanın diyorum, en büyük diyorum, lale halısını 10-30 Nisan arasında Sultanahmet Meydanı'nda görebilirsiniz. Eğer Emirgan'a kadar giderseniz de Emirgan Korusu'nda müthiş manzara eşliğinde bir kahvaltı yapın bence. Şimdi İstanbul'a biraz da Eyüp'ten bakalım bence. Hemen Haliç kıyısından başlıyor Eyüp. Burası da çok büyük tarihi ve turistik bir nokta. Hepsini bir arada bulunduruyor. Ah İstanbul, beni büyüleyen isimlerden en çok büyüleyeni yine sensin demiş Fransız yazar Pierre Loti. Eyüp'ün simgelerinden biri olan Pierre Loti tepeye de ismini vermiş zaten. Muhteşem Haliç ve İstanbul manzarasıyla ünlü bu tepe. Buraya geldiğinizde teleferikle ya da aracınızla ulaşabilirsiniz. Muhteşem manzarasında bir kahve için ve şairin dediği gibi aziz İstanbul'a bir tepeden bakın lütfen. Eyüp Sultan Camii ve Türbesi'ni de ziyaret edebilirsiniz Eyüp'teyken. Yine İstanbul'un tarihi yapılarından Haliç kıyısını güzelleştiren yerlerden Feshane de burada bulunuyor. Bir de Cafer Paşa Medresesi var yine Eyüp'te. Vaktiniz olursa onu da görebilirsiniz. Biz şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. İstanbul'u bir de Sertab Erener'den dinleyelim. Ondan sonra buradayız tekrar.
Saçlarını dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden hatıralar tarihin küllerini savurur kadın gibi sırak gibi sarılayım gel ince beline yârim İstanbul gel öpeyim gerdanından tüketilmiş, yaşanmamış hediyelik hayatlar. Ah bu evler, pencereler, bu kapılar, sokaklar. Hüzün gibi minareler uzanmış gökyüzüne bağırır kara sevda. Gerdanından.
genelde Avrupa yakasındaydık başından beri. Şimdi biraz da Anadolu'ya geçelim artık. Kuzguncuk mesela, televizyonda izlediğimiz birçok filmin doğal seti burası. Cumbalı eski Osmanlı evleri ve tarihi dokusuyla insanı kendine çeken bir semt burası da. Yine İstanbul'un aslında tamamı öyle ama burası da çok sıcak bir semt. Eskiden ki hala öyle bence aslında, birçok farklı kültürü içinde barındıran bir semt burası. Ermeniler, Müslümanlar ve Museviler bir arada yaşıyor hala bu semtte. O nedenle cami ve kiliseyi yan yana görebilirsiniz burada. Eski ahşap cumbalı evleri görüp fotoğraf çekmek isterseniz Kuzguncuk sokakları tam size göre olacaktır. Buradan da biraz Üsküdar'a, Kız Kulesi'ne doğru gidiyoruz şimdi. Giderken sahilde hemen o muhteşem yapı, Mimar Sinan'ın eseri Mihrimah Sultan Camii'ni göreceksiniz. Onun önünde de Üsküdarlıların buluşma noktası 3. Ahmet Çeşmesi'ni göreceğiz. Buradan sahile ama harem istikametine doğru giderken Kız Kulesi müthiş ihtişamıyla karşımızda olacak tabii ki. Burası bir dönem deniz feneri olarak kullanılmış. Aslında burayla ilgili birçok efsane var, bir tane de değil. Deniz feneri olarak kullanılmış ama bugün artık halka açık olarak kullanılıyor. Sahilden kalkan motorlarla kuleye ulaşabiliyorsunuz. İstanbul'u, Boğaz'ı buradan 360 derece açıyla seyredebilirsiniz. Üsküdar'da gezerken neredeyse böyle adım başı tarihe tanıklık etmiş camilere, çarşılara rastlamak mümkün. Avrupa yakasından da Üsküdar'a ulaşım çok rahat, çok kolay. Eğer köprü trafiğine girmek istemezseniz Marmara ile ulaşabilirsiniz veya vapurlarla ulaşabilirsiniz karşı taraftaki iskelelerden. İstanbul öyle büyük, öyle güzel ki benim burada bir saatte sadece dörtte birinden belki bahsedebilmem mümkün. Dediğim gibi devamını diğer bölümlerde göreceğiz inşallah. Az sonra bir telefon konuğumuz olacak. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz hattımızda olacak. Coşkun Bey, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biz bugün İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul çok büyük bir tarih, çok özel bir medeniyet, yeryüzünde böyle bir cennet adeta. Kültür ve tarih özelinde biraz sınırladık İstanbul'u çünkü konuşacak çok fazla şey var, süremiz de kısıtlı. Siz İstanbul'u nasıl tanımlarsınız?
İstanbul, tek kelimeyle söylemek gerekirse, şehirlerin sultanı ve sultanların şehridir. İstanbul'da onlarca, yüzlerce Osmanlı Sultanı ve Roma İmparatoru hüküm sürmüş. Bu yönüyle sultanların şehridir. Zamanda stratejik konumu, doğal güzelliği, tabii özellikleri, tarihi birikimi ile de şehirlerin sultanıdır. Dünyada hiçbir şehir İstanbul'un sahip olduğu tarihi derinliğe, genişliğe ve siyasi etki gücüne sahip olmamıştır. İstanbul'u şairlerin tanımlaması vardır, ediplerin tanımlaması vardır, hikayelerin tanımlaması vardır, tarihçilerin ve yöneticilerin tanımlaması vardır, seyyahların tanımlaması vardır. İstanbul bir yönüyle bakanın mutlaka zengin bir fotoğrafı gördüğü ve tanımlayana göre de ayrı bir fotoğrafın çıktığı eşsiz bir şehirdir diyebiliriz.
Evet, İstanbul aslında böyle anlatmakla bitecek bir şehir değil. İstanbul'u özel yapan çok fazla detay var. Ama şöyle, en önemlileri nedir diye tarihe bakarsak neler söylersiniz?
İstanbul'un en önemli özelliği tabii güzelliğidir. İçinden Boğaz geçmesidir, Boğaz'ın etrafında şehirdir. Ve ortaya çıkan tarihi yarımadasıdır. Ve bu tarihi yarımadadaki Ayasofya'sıyla, Süleymaniye'siyle, Sultanahmedi'yle ve diğer mimari eserleriyle bir mimari abidesi oluşudur. İstanbul'un bir diğer özelliği, aslında çok üzerinde durulmuyor. Herkes İstanbul'un tabii güzelliğinden, kültürel birikimden söz ediyor ama bugün içinde yaşadığı İstanbul'un tarihte insanlığa bir barış ortamı sunmasıdır. Bir barış modeli sunmasıdır. Dünyanın birbiriyle çok kavgalı olduğu bir dönemde İstanbul'un geçmişteki ortak yaşam tecrübesi bize insanlığın hangi dine, hangi ırka, hangi millete ve coğrafyaya mensup olursa olsun aslında iyi bir yönetimle bir arada barış ve huzur içerisinde yaşayabileceğini gösterir. Bunun çok basit bir örneğini anlatayım ben size.
Buyurun.
Biraz farklı noktalardan anlatmak istiyorum.
Tabii ki, buyurun.
İstanbul'u. Benim İstanbul'un tarihine dair yaklaşık 100 yılda yakın yayınım var.
Ne güzel.
Yazarlığını yaptım, yazarlığını yaptım. Hı-hı. Ama ben hala İstanbul'u tanımlayamıyorum. Evet. Bunun zorluğundan söz etmek istiyorum. İstanbul 16. 17. 18. yüzyılda dünyanın hiçbir şehrinde göremeyeceğiniz oranda Hristiyanı, Yahudisi ve farklı milletleri ve Müslümanları bir arada ve huzur içinde yaşatmıştır. Hı hı. İstanbul'un öncelikli olarak ele almamız gereken şeyi bir dünya merkezi oluşu. Dünya merkezinin merkezinde farklılıkların nasıl bir ahenk, huzur ve barış içerisinde yaşayıp dünyaya bir model sunmuş olmasını ben çok önemsiyorum.
Tabii ki.
Ve bu noktadan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani sordunuz ya size İstanbul'un evet. en önemli özelliği nedir diye. Ben İstanbul'un bu ortak yaşam özelliğini, kültürünü vurgulamak istiyorum.
Aslında bugün de hala bu özelliğin korunduğunu söyleyebilir miyiz? Yine çünkü çok farklı kültürel yapılardan birçok insan bir arada yaşıyor İstanbul'da.
Bugün de Berlin'e bakın, Paris'e bakın, Londra'ya bakın, Atina'ya bakın. New York'a, Washington'a bakın. Hı hı. Dünyanın hangi şehrine bakarsanız bakın, İstanbul hala farklı inanç, kültür ve coğrafya mensuplarının bir arada ve en huzurlu yaşadığı şehirdir. Hı hı. İstanbul'da bir takım olaylar oluyorsa bu şehrin sakinleri arasındaki kavgadan değil.
Evet.
Dış müdahale ve terör saldırılarından kaynaklı. Berlin'deki bir ırkçı saldırı İstanbul'da göremezsiniz. Hı hı. Washington'daki bir dini küçümseyi İstanbul'da göremezsiniz. İstanbul'da bugün çok şükür yüzlerce kilise var, havra var. Ve bunlar çok huzur içinde yaşıyor. Ama aynı şeyi Atina için söyleyemezsiniz bugün bile.
İstanbul'un belki köklerinden de gelen böyle bir alışkanlığı, böyle bir hoşgörüsü olduğu için de daha güzel tolere ediyor olabilir belki de sizin söylediğiniz gibi.
Yok, kesinlikle böyle. Geleneği evet. var, örfü var, adeti var, hı hı. yaşanmışlığı var İstanbul'un. Dediğim gibi hanımefendi, İstanbul'a da çok şey söyleyebilir. Çok güzel, çok parlak laflar da edebiliriz. Ben İstanbul'un bugün biraz da dünyanın içinde bulunduğu huzur ortamına sunabileceği iklimden söz ederek İstanbul'a dikkat çekmek istedim. Yoksa İstanbul'un hangi alanda bakarsanız bakın.
Haklısınız. Bu anlamda da dünya genelinde hep ilk onun içinde yer alıyor zaten. Hani bu özellikleriyle turist çekmesi açısından değil mi yanılmıyorsam?
İstanbul bu dünyanın en çok turist çeken şehridir. Ve en zengin turist portföyünü yani renkliliğini uzak doğusundan, yakın doğusundan, Avrupa'sından, Orta Doğu'sundan, Afrika'sından barındıran bir şehirdir. Mesela Ayasofya'da günlük ortalama ziyaretçi sayısı 12 bine kadar çıkabilmektedir, 10 bine kadar çıkabilmektedir. Hı hı. Zaman zaman değişkenlikler gösteriyor ama Topkapı'da 9'lu 10 binli rakamlardan söz ediyorsa ziyaret düzeninde konuştuğumuzda bugün de en çok ziyaret edilen şehirler arasında İstanbul ilk onda yer alıyor ve çok farklı milletlerin buluştuğu bir özelliğine.
Bu açıdan da gayet şanslı bir şehir o yüzden.
İstanbul'la ilgili ben bir hususa daha dikkat çekmek Tabii, istiyorum. Buyurun. Çok gündeme gelmeyen. İstanbul dünyada hiçbir şehrin sahip olmadığı özelliklerden birisi şudur İstanbul'un. O da 1500 sene yaklaşık İstanbul dünya yönetim merkezi olmuştur. Kesintisiz. Hı hı. Yani 300'lü yıllardan başlamış 1920'li yıllara kadar Roma ve Osmanlı gibi. Hı hı. Dünyanın en büyük iki imparatorluğunun başkenti olmuştur. Bu imparatorlukların yayıldığı coğrafi alanı gözümüze aldığımızda İstanbul aynı zamanda dünyanın en geniş kara parçasına hükmeden şehir olmuştur. Ve tabii olarak İstanbul'un etkileme gücü, yani inancıyla, örfüyle, mimarisiyle, kıyafetiyle, mutfağıyla, ilim adamıyla, sanatıyla etkileme gücü hakikaten çok geniştir.
Evet, İstanbul'da peki... Hani bu kadar konuştuk şimdi yurt dışından gelecek dinleyicilerimiz için. Yani neleri yapmadan dönmeyin tavsiyesinde bulunursunuz?
İstanbul'a geldiklerinde mutlaka bir İstanbul'un rengine bakacaklar. İstanbul'un Hı-hı. rengi neresi diyorsanız Boğaz ve evet. mimari eserlerdir. İki, Hı-hı. İstanbul'un tadına bakacaklar. O da nedir? Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacakları tarihi yarımadada merkezi konum olan mutfaklarıdır. Hı hı. Mutfak ürünleridir. İstanbul'un sesine kulak verecekler. O da nedir? Dünyada kendisine mahsus bir Türk musikisi vardır ve Türk musikisinin merkezi İstanbul'dur. İstanbul'un müziğini dinleyecekler.
Peki.
İstanbul'u bir bütün olarak yaşayacaklar, soluyacaklar, nefes alacaklar.
Peki Coşkun Bey, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum efendim.
Hoşçakalın efendim, iyi günler diliyorum.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Evet, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Coşkun Yılmaz'dan İstanbul'u dinledik. Daha bir altını çizmiş olduk İstanbul'un. Şimdi hadi bir bakalım, aslında saymakla bitmez ama biz de hani Coşkun Bey'den sonra İstanbul'da neleri yapmadan dönmeyelim, onlara bir bakacağız. Aslında saymakla bitmez ama az önce Coşkun Bey'den de dinledik. Biraz da biz bakalım, birkaç detayda biz verelim, İstanbul'da neleri yapmadan dönmüyoruz bakalım. Çengelköy, İstanbul'un mahalle atmosferini görebileceğiniz tarihi semtlerinden biri. Burada çınar ağaçları altındaki kafelerde kahvaltı yapabilirsiniz veya akşam saatlerinde güneşin batışını buradan izleyebilirsiniz. Çok keyifli olacaktır. Burayı da listenize ekleyin. Eğer vaktiniz olursa, hava da güzel olursa Bebek sahilinde mutlaka yürüyüş yapın. Kapalı Çarşı'dan sevdiklerinize otantik hediyeler alın ve o mistik havayı hissedin dönmeden. Biz bugün bahsedemedik ama yazı ayrı, kışı ayrı güzel. İstiklal Caddesi'nde kendinizi kalabalığa bırakarak yürüyün mesela. Boğaz'da yosun kokusu ve rüzgarın eşlik ettiği bir günde sevdiklerinizle balık yiyin. Eminönü'nden taze çekilmiş Türk kahvesi almayı sakın unutmayın. Boğaz'da tekne turlarına katılın mesela, martılara simit atın. Vefa'da boza için, Pierlotti'de kahve için. Ve o müthiş havasıyla, belki lale mevsiminin de güzelliğinin eşlik ettiği Çamlıca Tepesi'nden uzun uzun İstanbul'u seyredin. Eğer yoğunluk durumu müsait olursa Galata'dan veya Kız Kulesi'nden harika fotoğraflar çekmeden dönmeyin. Şimdi yine güzel bir şarkıyla veda edeceğiz, Yalın dinleyeceğiz, İstanbul Benden Büyük dinleyecek.
Bize ne oldu böyle? Hep beraber ağlıyorduk. Bize ne oldu söyle? Okudum birer birer yazdığın notları. Hep ayrılığı söyler. Hep bir kaçış satırları. Çıkamam küçücük ellerimle, seni geri alamam. İstanbul benden büyük, onunla başa çıkamam küçücük ellerimle, seni geri alamam. Bize ne oldu böyle? Hep beraber ağlıyorduk. Bize ne oldu söyle? Okudum birer birer yazdığın notları. Hep ayrılığı söyler. Hep bir kaçış satırları. Çıkamam küçücük ellerimle, seni geri alamam. İstanbul benden büyük, onunla başa çıkamam küçücük ellerimle, seni geri alamam. Sessiz tatsız çaresiz kaldım. İstanbul benden büyük, onunla başa çıkamam küçücük ellerimle, seni geri alamam. İstanbul benden büyük, onunla başa çıkamam
bu haftalık bizden bu kadar. İstanbul'u elimizden geldiğince şöyle ilk bakışta gördüğümüz haliyle sizlerle paylaşmaya çalıştık. Haftaya yine burada Memleketim FM'de sizlerle olacağız. Bu arada siz de seyahatnotları@trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar başka bir seyahatte, başka bir şehirde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
Seyahat Notları.